Ayrım 29.
Sayfa 249. Sonra yorgunluğuma ve korkuma rağmen hızla dağların içlerine doğru ilerledim. Tek düşüncem, tek amacım buralarda gizlenmek, ailemden ve ailem adına beni arayanlardan kaçmaktı. İşte bu niyetle bilmiyorum kaç ay önce buraya geldim. Bir çobana rastladım, bu dağın içlerindeki bir köye hizmetkar olarak götürdü beni. Bütün bu süre boyunca kendisine çobanlık ettim. Hiç beklemediğim bir anda beni ele veren bu saçlarımı gizlemek için hep kırlarda olmaya çalıştım. Ama bütün çabalarım, dikkatim fayda etmedi. Çünkü efendim benim erkek olmadığımı anladı ve onda da hizmetkarımda olduğu gibi kötü düşünceler uyandı. Kader her derdin çaresini de bulmadığı için efendimi hizmetkarım gibi yuvarlayıp kurtulabileceğim bir uçurum, bir çukur bulamadım. Ona karşı kuvvetimi ya da ikna gücümü denemektense kaçıp tekrar bu ıssız yerlerde gizlenmeyi daha uygun buldum. İşte böyle yine pusuya yattım. Karşıma bir engel çıkmadan, iç çekerek, ağlayarak Tanrı'ya yalvarabileceğim bir yer aramaya başladım. Bahtsızlığıma acısın, kurtulmam için bana güç versin, yardım etsin diye. Veya bu ıssız yerde can vereyim. Kendi suçu olmadan hem kendi memleketinde hem yabancı illerde dedikoduya meydan veren bu zavallıdan bir anı kalmasın geriye. 29. Bölüm. Aşık şövalyemizi kendine reva gördüğü ağır kefaretten kurtarmak için tasarlanan kurnazca düzene dair. İşte beyler, başıma gelen felaketin gerçek öyküsü bu. Duyduğunuz hıçkırıklarla dinlediğiniz sözlerin, gözlerimden akan yaşların bolluğu sebepsiz miymiş siz karar verin. Derdimin nasıl bir dert olduğunu düşünecek olursanız, tesellinin nafile olduğunu göreceksiniz. Çünkü bu derdin çaresi yok. Sizden tek ricam var, bunu kolaylıkla yapabilirsiniz, yapmalısınız da. Beni arayanlar tarafından bulunma korkusu yüzünden ölmeden nerede yaşayabileceğim konusunda nasihat verin bana. Ailemin beni çok sevdiğini ve beni iyi karşılayacaklarını bildiğim halde onların karşısına kendilerinin düşündüğü şekilde çıkmayacağımı, benden bekledikleri dürüstlüğü yüzüme baktıklarında bulamayacaklarını düşünmek bile öyle utanç veriyor ki bana, bir daha yüzlerini görmemek pahasına temelli sürgün hayatı yaşamaya razıyım. Bunları söyleyip sustu ve yüzü ruhunu kaplayan keder ve utancı açıkça gösteren bir renge büründü. Onu dinlemiş olanların ruhunu ise kızın bahtsızlığı karşısında hem merhamet hem de şaşkınlık kaplamıştı. Rahip hemen kızı avutmak, nasihat vermek istediyse de Cardenio önce davrandı ve dedi ki, "Demek ki sen zengin Clenardo'nun tek kızı güzel Dorothea'sın." Dorothea babasının adını duyunca ve söyleyenin sefil halini görünce şaşırdı. Cardenio'nun kılığını daha önce tarif etmiştik. Dedi ki, "Peki kardeşim siz kimsiniz ki babamın adını biliyorsunuz? Ben yanlış hatırlamıyorsam kara bahtımın hikayesini sizlere anlatırken babamın adını söylememiştim." "Ben," dedi Cardenio, "sizin anlattığınıza göre Lucinda'nın kocası olduğunu söylediği talihsizim hanımefendi. Ben bahtsız Cardenio'yum. Sizi bu hale getiren kişinin kötü niyeti beni de bu gördüğünüz hale getirdi. Sefil, çıplak, teselli bulmaz ve en kötüsü de şuursuz bir hale. Çünkü Tanrı'nın şuurumu bana iade etmeyi uygun bulduğu kısa süreler haricinde aklımı da kaybettim. Ben Don Fernando'nun yaptığı haksızlıklara şahit olan, Lucinda'nın karısı olmaya evet deyişini duyan adamım Dorothea. Lucinda'nın baygınlığının nereye varacağını, göğsünden çıkan kağıdın ne sonuç vereceğini bekleme cesaretini gösteremedim. Çünkü ruhum bu kadar felaketi bir arada görmeye dayanamadı. Bunun üzerine o evden sabırsızlıkla ayrılıp beni evinde misafir eden adama, Lucinda'ya verilmek üzere bir mektup bıraktım ve bu ıssız yerlere geldim. Niyetim o andan itibaren nefret ettiğim, can düşmanım saydığım hayatıma burada son vermekti. Ama kaderim hayatıma son vermek istemeyip aklımı başımdan almakla yetindi. Belki de sizi bulma saadetine beni kavuşturmaktı niyeti. Anlattıklarınız doğruysa, ki öyle olduğuna inanıyorum, Tanrı her ikimizin de bahtsızlığını düşündüğümüzden daha iyi bir şekilde sonuçlandırmayı tasarlıyor olabilir. Lucinda benim olduğundan Don Fernando ile evlenmeyeceğine, Don Fernando da sizin olduğundan onunla evlenemeyeceğine ve Lucinda da bunu açıkça belirtmiş olduğuna göre, Tanrı'nın her birimize, kendimize ait olan şeyi geri vereceğini umabiliriz. Çünkü onlar hala bizim, kaybedilmiş bir şey yok. Madem ki böyle bir tesellimiz var, üstelik de çok uzak umutlardan ya da çılgınca hayallerden doğmuş değil, size yalvarırım hanımefendi, dürüst düşüncelerinizi yeni bir karara yöneltin. Ben de öyle yapacağım. Daha iyi bir talihe hazırlayın kendinizi. Size bir asılzade ve Hristiyan olarak yemin ediyorum. Sizi Don Fernando'nun eşi olarak görünceye kadar terk etmeyeceğim. Size olan borcunu ikna ederek kabul ettiremezsem de, asılzade olarak hakkımı kullanıp size yaptığı haksızlığa karşı kendisini düelloya davet edeceğim. Bana yapılan hakareti unutup, intikamını gökyüzündeki Tanrı'ya bırakarak, yeryüzünde sizin intikamınızı almakla ilgileneceğim. Cardenio'nun sözleri Dorothea'nın şaşkınlığını daha da arttırdı. Bunca teklife nasıl teşekkür edeceğini bilemeyerek ayaklarına uzanıp öpmek istedi. Ama Cardenio buna izin vermedi. Rahip ikisinin de yerine konuşarak Cardenio'nun güzel sözlerini onayladı ve ikisinin de kendisiyle birlikte köyüne gitmeleri için yalvardı, nasihat verdi, ikna etti. Orada ihtiyaçları karşılanır, Don Fernando'nun nasıl bulunacağı, Dorothea'nın ailesine nasıl götürüleceği veya en uygun bulunan şeyin nasıl yapılacağı düşünülür, kararlaştırılırdı. Cardenio ve Dorothea teşekkür ederek yardım teklifini kabul ettiler. Bütün bu süre boyunca sessizce, merak içinde dinlemiş olan berber de kibar bir konuşma yaptı ve kendilerine yardım etmeyi rahip kadar büyük bir hevesle teklif etti. Ayrıca oraya gelmelerinin sebebini ve Don Quixote'nin garip deliliğini kısaca anlatarak onu almaya gitmiş olan silahlarını beklediklerini söyledi. Cardenio, Don Quixote ile kavgasını bir rüya gibi hatırlayıp diğerlerine anlattı. Ama kavganın sebebini hatırlayamadı. Bu sırada birinin seslendiğini duydular. Sancho Panza'nın sesini tanıdılar. Onları bıraktığı yerde bulamadığından sesleniyordu. Oldukları yerden çıkıp Sancho'yu buldular, Don Quixote'yi sordular. Sancho, efendisini don gömlek, zayıflamış, sararmış, açlıktan ölmek üzere bir halde bulduğunu anlattı. Sevgili Dulcinea'sını düşünüp iç çekiyormuş. Sancho, sevgilisinin orayı terk edip El Toboso'ya gitmesini emrettiğini, kendisini orada beklediğini söylediği halde, Don Quixote ona layık olduğunu kanıtlayacak kahramanlıklar yapmadan önce, güzel huzuruna çıkmamaya kararlı olduğu cevabını vermiş. Böyle giderse icap ettiği gibi imparator, hatta en azından başpiskopos olamama tehlikesi baş gösterdiğinden Sancho efendisini oradan çıkarmak için bir şey yapmalarını istedi. Rahip merak etmemesini, efendisi istemese de kendisini oradan çıkaracaklarını söyledi. Sonra Cardenio ile Dorothea'ya Don Quixote'nin durumuna çare olarak hiç değilse evine götürebilmek için düşündükleri şeyi anlattı. Bunun üzerine Dorothea, yardıma muhtaç genç kız rolünü berberden daha iyi oynayabileceğini söyledi. Üstelik yanında buna uygun bir kıyafet de vardı. Rolü gereği söyleyeceği şeyleri ona bırakabilirlerdi. Çünkü kendisi epeyce şövalye kitabı okumuştu ve yardıma muhtaç bakirelerin gezgin şövalyelerden bir ihsan istediklerinde kullandıkları üslubu gayet iyi biliyordu. Öyleyse dedi rahip, hemen harekete geçmekten başka yapılacak şey kalmadı. Talihin bizden yana olduğuna hiç şüphe yok. Sizlere hiç beklemediğiniz halde bir çare göründü. Bizim de işimiz kolaylaştı. Dorothea derhal yastık kılıfından çok güzel yünlü kumaştan bir elbiseyle gösterişli yeşil kumaştan bir başörtüsü çıkardı. Küçük bir kutudan çıkardığı kolye ve diğer mücevherleri de takıp bir çabukta süslendi ve varlıklı soylu bir hanımefendiye benzedi. Bütün bunları ve daha başkalarını ne olur ne olmaz diye evden ayrılırken yanına aldığını ve o ana kadar da ihtiyaç olmadığını söyledi. Hepsi zarafetine, kibarlığına ve güzelliğine hayran oldular ve böyle bir güzelliği reddeden Don Fernando'nun zevksiz olduğuna hükmettiler. Ama en çok şaşıran Sancho Panza oldu. Hayatında hiç bu kadar güzel bir insan görmemiş gibi geliyordu ona. Gerçekten de öyleydi. Rahibe bu harikulade güzellikteki hanımın kim olduğunu ve o sapa yerde ne yaptığını sordu heyecan içinde. Sancho kardeşim dedi rahip. Bu güzel hanımefendi, kısaca söylemek gerekirse, büyük Mikomikon krallığının baba tarafından doğrudan mirasçısı. Kendisi efendinizden bir ihsan isteyecek. O da büyük bir devin kendisine yapmış olduğu kötülüğün intikamını alması. Efendiniz bütün dünyada öyle iyi bir şövalye olarak ün yapmış ki bu prenses onu aramaya Gine'den gelmiş buraya. Ne hayırlı bir arayış, ne hayırlı bir buluş dedi bunun üzerine Sancho Panza. Hele efendime talih yardım eder de o kötülüğün intikamını alır, zat-ı âlinizin söylediği o orospu çocuğu devi öldürürse... Bulursa ve hayalet değilse mutlaka öldürür. Ama efendimin hayaletler karşısında hiçbir gücü yok. Yalnız ben zat-ı âlinizden özellikle bir şey rica edeceğim, muhterem peder. Efendim korktuğum gibi başpiskopos olmaya kalkmasın diye, lütfen zat-ı âliniz hemen bu prensesle evlenmesini öğütleyin ona. Böylece başpiskopos olamaz, kolayca imparator olabilir, benim de arzularım gerçekleşir. Ben iyice düşündüm, kendi adıma efendimin başpiskopos olmasının iyi olmayacağına karar verdim. Ben kilisenin işine yaramam, evliyim çünkü. Şimdi kalkıp da karım çocuklarım varken kilise mensubu olabilmek için özel izin peşinde koşmam pek uzun bir iş olur. Kısacası muhterem peder, her şey efendimin derhal bu hanımla evlenmesine bağlı. Henüz adını bilmediğim için hanım diyorum sadece. Adı dedi rahip, Prenses Mikomikona. Krallığının adı Mikomikon olduğuna göre belli ki adının bu olması gerek. Buna hiç şüphe yok dedi Sancho. Soyadı olarak doğdukları yerin adını alan çok kişi biliyorum ben. Pedro de Alcala, Juan de Ubeda, Diego de Valladolid gibi. Herhalde Gine'de de aynı adet var. Kraliçeler krallıklarının adını alıyorlar. Herhalde dedi rahip. Efendinizin evlenmesi konusunda da elimden geleni yapacağım. Sancho buna ne kadar memnun olduysa, rahip de onun saflığına o kadar şaşırdı. Efendisinin imparator olacağından hiç şüphesi olmadığına göre, onun da hayali aynı zırvalıklarla dolmuştu. Bu arada Dorothea rahibin katırına binmiş, berber de öküz kuyruğundan yapılmış sakalı takmıştı. Sancho'ya kendilerini Don Quixote'nin olduğu yere götürmesini söylediler ve rahiple berberi tanıdığını söylememesini tembih ettiler. Çünkü efendisinin imparator olması tamamen onları tanımamasına bağlıydı. Rahiple Cardenio onlarla birlikte gitmek istemediler. Cardenio, Don Quixote aralarındaki kavgayı hatırlamasın diye, rahip de henüz kendi varlığına gerek olmadığı için... Ve böylece onları önden gönderip kendileri de yürüyerek ağır ağır izlediler. Rahip Dorothea'ya yapması gereken şeyi hatırlatmayı ihmal etmedi. O da hiç merak etmemelerini, her şeyin kusursuz biçimde tıpkı şövalye kitaplarında tasvir edildiği şekilde yapılacağını söyledi. Herhalde üç çeyrek fersah yol almışlardı ki birbirine girmiş kayaların arasında Don Quixote'yi gördüler. Giyinikti ama zırhsızdı. Dorothea kendisini görüp de Sancho'dan Don Quixote olduğunu öğrendiği anda küheylanını mahmuzladı, muhteşem sakallı berber de onu izledi. Yanına geldiklerinde silahtar kendini katırından aşağı atıp Dorothea'yı kucakladı. Dorothea da zarif bir şekilde aşağı inip Don Quixote'nin önünde diz çöktü. Don Quixote ayağa kaldırmak için uğraştığı halde Dorothea kalkmadı ve şöyle konuştu. Ey korkusuz yiğit şövalye! Sonsuz iyiliğiniz ve nezaketinizle isteyeceğim ihsanı kabul edinceye kadar buradan kalkmayacağım. Ricamı yerine getirirseniz sizin şanınıza şan, şerefinize şeref katılacak, güneşin şimdiye dek aydınlatmış olduğu en kederli, en bahtsız genç kız da huzura kavuşacak. Eğer bileğinizin gücü ebedi şöhretinize denkse, Irak diyarlardan derdine çare bulmanız için şanınızı duyup gelen bu bahtsıza yardım etmeye mecbursunuz. Güzel hanımefendi, dedi Don Quixote, siz ayağa kalkmadıkça ne size bir cevap vereceğim ne de söylediklerinizi dinleyeceğim. Siz sonsuz nezaketinizle ricamı kabul etmedikçe kalkmayacağım beyefendi, dedi dertli bakire. Kralıma, vatanıma ve kalbimin, özgürlüğümün anahtarının sahibine bir zarar gelmeden isteğinizi yerine getirebileceksem ricanızı kabul ediyorum, dedi Don Quixote. Saydıklarınız kesinlikle hiçbir zarar görmeyecek iyi yürekli şövalye, diye cevap verdi elemli genç kız. Bu arada Sancho Panza efendisinin kulağına eğilerek çok alçak sesle dedi ki, ricasını rahatlıkla kabul edebilirsiniz efendim. Matah bir şey değil, bir devi öldürmekten ibaret. Ricada bulunansa yüce prenses Mikomikon'a, büyük Etiyopya Mikomikon krallığının kraliçesi. Kim olursa olsun, dedi Don Quixote, ben mecbur olduğum, vicdanımın emrettiği şeyi yeminime uygun şekilde yapacağım. Sonra genç kıza dönüp dedi ki, kalkınız eşsiz güzel, benden istediğiniz neyse yapacağıma söz veriyorum. İstediğim ihsan şu, dedi genç kız, lütfen derhal benimle sizi götüreceğim yere gelin ve hem Tanrı'nın hem insanların yasalarına karşı gelerek krallığımı gasp eden hainden intikamımı alıncaya kadar başka bir serüvene girmeyeceğinize, başka bir ihsan ricasını kabul etmeyeceğinize söz verin. Ricanızı aynen kabul ediyorum, diye cevap verdi Don Quixote. Şu andan itibaren hanımefendi, sizi üzen bu derdi unutun ve sönmüş olan umutlarınızı canlandırın, güçlendirin. Tanrı'nın ve cesaretimin yardımıyla göreceksiniz ki, kısa bir süre sonra size karşı gelmek isteyen alçaklara rağmen, tekrar krallığınızın başında, köklü ve büyük hükümdarlığınızın tahtında oturuyor olacaksınız. Şimdi iş başına, çünkü tehlikenin büyüğü geciktirmektir, derler. Çaresiz bakire inatla ellerini öpmek için uğraştıysa da daima nazik, kibar bir beyefendi olan Don Quixote kesinlikle izin vermedi. Onu ayağa kaldırıp büyük bir nezaket ve saygıyla kucakladıktan sonra Sancho'ya Rosinante'nin kolanlarını kontrol etmesini ve hemen zırhını giydirmesini emretti. Sancho, zafer abidesi gibi bir ağaca asılmış olan zırhları indirdi ve kolanları gözden geçirip efendisinin zırhını çabucak giydiriverdi. Don Quixote hazır olunca dedi ki, "Haydi gidelim ve Tanrı'nın yardımıyla bu yüce hanımefendinin ricasını yerine getirelim." Berber hala diz çökmüş durumdaydı. Gülmesini tutmak için büyük gayret sarf ediyor, sakalı düşmesin diye dikkatle tek eliyle tutuyordu. Sakalın düşmesi niyetlerini de suya düşürebilirdi. Ricanın kabul edildiğini ve Don Quixote'nin ricayı yerine getirmek için acele ettiğini görünce ayağa kalkıp hanımını bir elinden tuttu ve ikisi birlikte katıra bindirdiler. Sonra Don Quixote Rosinante'ye bindi. Berber de katırına yerleşti. Sancho ise yaya kaldı ve eşeğinin eksikliğini hissederek kayboluşunu hatırladı tekrar. Ama keyfini bozmadı, çünkü efendisinin artık doğru yolda olduğunu, imparator olmasına ramak kaldığını düşünüyordu. O prensesle evleneceğinden ve en azından Mikomikon kralı olacağından hiç kuşkusu yoktu. Canını sıkan tek şey bu krallığın zenciler ülkesinde olması, dolayısıyla kendisine verilecek vasalların hepsinin mecburen zenci olacağıydı. Buna hemen kafasından bir çare buldu ve kendi kendine dedi ki, Vasallarımın zenci olmasından bana ne? Hepsini alıp İspanya'ya getirir, anında satıveririm. O parayla da bir soyluluk ünvanı ya da mevki satın alır, hayatımın geri kalanını huzur içinde geçiririm. Bundan ötesi var mı? Yok. Ben uyanık adamım, becerikliyim de. İster 30, ister 10 bin vasalı göz açıp kapayıncaya kadar satıveririm. Yaşlısını, gencini, şıpın işi uçuruveririm. İstedikleri kadar siyah olsunlar, çil çil altına çeviririm ben onları. Enayi değilim ya. Bu düşüncelerle öyle hız kazanıp öyle memnun yürüyordu ki yaya kalmanın sıkıntısını unutmuştu. Cardenio ile rahip bütün bunları çalılıkların arasından seyrediyor, yanlarına nasıl gideceklerini bilemiyorlardı. Ama müthiş kurnaz olan rahip amaçlarına ulaşmak için derhal bir yol buldu ve yanındaki bir kutuda bulunan makasla çabucak Cardenio'nun sakalını kesti. Üstündeki kısa gri ceketle siyah pelerini ona giydirdi. Kendisi de çamaşırlarıyla kaldı. Cardenio eski halinden o kadar farklıydı ki aynaya baksa kendisini tanıyamazdı. Bu iş bitince ikisi kılık değiştirdikleri sırada ötekiler öne geçmiş oldukları halde kolaylıkla onlardan önce ana yola çıktılar. Çünkü inişli çıkışlı arazide hayvanlar yayalardan daha zor ilerliyordu. Dağın çıkışındaki düzlükte durdular. Don Quixote ile arkadaşları ortaya çıktığında rahip uzun uzun baktı, tanır gibi olduğunu gösteren hareketler yaptı ve epeyce baktıktan sonra kollarını açıp haykırarak yanına gitti. Şükür kavuşturana, şövalyeliğin aynası, hemşerim La Mançalı Don Quixote, asaletin kaymağı, muhtaçların kurtarıcısı, koruyucusu, gezgin şövalyelerin hası. Bu sözleri söylerken Don Quixote'nin sol dizine sarılmıştı. Adamın yaptıklarına, söylediklerine şaşıran Don Quixote dikkatle baktı ve sonunda tanıdı. Ama şaşkınlığı geçmedi. Attan inmeye çalışıp çabalıyor, rahip izin vermiyordu. Don Quixote şöyle diyordu. Muhterem peder, bırakınız lütfen. Benim at üstünde zat-ı aliniz gibi muhterem bir şahsiyetin ise yaya olması yakışık almaz. Buna kesinlikle izin veremem dedi rahip. Zat-ı aliniz at üzerinde kalınız. Çünkü çağımızda görülmüş en büyük kahramanlıkları at üzerindeyken yapıyorsunuz. Ben değersiz bir rahip olarak zat-ı alinizle birlikte olan bu beylerden birinin katırına arkasına binmekle yetinirim. Bir mahzuru yoksa eğer. Hatta o zaman kendimi Pegasus'un üzerine ya da bugün hala Kompluto yakınındaki büyük Zulema tepesinin yamacında büyü etkisinde uyuyan ünlü Magripli Mustarık'ın küheylanına binmiş sayarım.